İkinci ayrım.
Tam bir fiyasko olmuştu. Son perde hemen hemen boş bir salona karşı oynandı. Perde kıs kıs gülüşmeler birkaç da homurdanma üzerine kapandı. Oyun biter bitmez Dorian Gray sahne arkasına koştu, giyinme odasından içeri daldı. Kız orada tek başınaydı. Yüzünde başarı kazanmış gibi bir hal vardı. Gözleri parlak bir ateşle yanıyordu. Üzerinden ışık fışkırır gibiydi. Aralanmış dudakları ancak kendilerine özgü bir gizi düşünerek gülümsüyordu. Dorian içeri girince Sibyl ona baktı. Yüzünü sonsuz bir sevinçle kapladı. ''Ne kötü oynadım bu gece değil mi?'' Dorian diye haykırdı. Dorian Gray ona şaşkın şaşkın bakarak ''Korkunç'' dedi. ''Korkunç, berbat, hasta mısın sen? Ne yaptın hiç haberin yok. Ben ne acı çektim hiç haberin yok.'' Kız gülümsedi. ''Dorian'' dedi. Bu adı sanki ağzının kızıl yapracıklarına baldan tatlı geliyormuş gibi uzattığı bir nameyle söylemişti. ''Anlamalıydın Dorian. Neyse şimdi anlıyorsun değil mi?'' Dorian Gray öfkeyle ''Neyi anlıyorum?'' diye sordu. Niçin bu gece kötü oynadığımı, niçin bundan sonra hep kötü oynayacağımı, niçin bir daha iyi oynamayacağımı. Dorian omuzlarını kaldırdı. Hastasın sen bence. Hastayken oyuna çıkmamalısın, gülünç oluyorsun. Arkadaşlarım sıkıldılar, ben de sıkıldım. Sibyl onun anlattıklarını dinlemiyor gibiydi. Sevinçten kendini kaybetmişti. Üzerine bir mutluluk baygınlığı gelmişti. Dorian, Dorian diye haykırdı. Seninle tanışmadan önce oyun benim yaşayışımda tek gerçekti. Ancak sahnede yaşıyordum. Hepsi bana gerçekmiş gibi geliyordu. Bir gece Rosalind'dim, ertesi gece Portia. Beatrice'in sevinci benim sevincimdi. Cordelia'nın üzüntüsü de benim üzüntüm. Her şeye inanıyordum. Benimle birlikte oynayan basbayağı insanlar birer tanrı gibi geliyordu bana. Boyalı sahneler benim dünyamdı. Gölgelerden başka bir şey bilmiyordum. Onları gerçek sanıyordum. Sen geldin ah, benim güzel sevgilim. Ruhumu hapisten kurtardın. Gerçek neymiş sen öğrettin bana. Ömrümde ilk kez bu gece gözlerim şimdiye dek içinde oynadığım uydurma sahnenin kofluğunu, çirkinliğini, saçmalığını deldi geçti. İlk kez bu gece anladım Romeo'nun iğrenç, yaşlı, boyalı bir adam olduğunu, bahçedeki ay aydınlığının yapma olduğunu, sahnenin pek bayağı olduğunu, söylediğim sözlerin yalan olduğunu, benim sözlerim olmadığını, söylemek istediğim sözler olmadığını. Çok daha yüce bir şey getirdin sen bana. Öyle yüce bir şey ki bütün sanat onun ancak bir gölgesi. Aşk gerçekte neymiş bunu bana sen anlattın. Sevgilim, sevgilim, güzel prens, yaşayın prensi. Gölgelerden bıktım artık. Sanattan çok daha üstünsün sen benim için. Oyunun kuklalarını ben ne yapayım artık? Bu gece sahneye çıkınca nasıl oldu da her şeyi yitirverdim anlayamadım. Çok güzel oynayacağımı sanmıştım. Baktım hiçbir şey yapamıyorum. Derken bunun ne demek olduğunu birden anladım. Bunu anlayacağını da sevindim. Ahalinin ıslıkladığını duydum, güldüm. Bizim aşkımız gibi bir aşktan ne anlarlardı onlar? Al beni götür Dorian. Baş başa kalacağımız bir yere götür beni. Tiksiniyorum sahneden. İçimde duymadığım bir duygunun taklidini yapabilirim ama beni bir ateş gibi yakan şeyin taklidini yapamam. Ah Dorian, Dorian, bunun ne demek olduğunu şimdi anlıyorsun değil mi? Elimden gelseydi bile yalancıktan seviyormuş gibi yapmak günah işlemek gibi gelirdi bana. Bunu bana sen öğrettin. Dorian Gray kendini divanın üzerine attı, yüzünü öbür yana çevirdi. Aşkımı öldürdün diye söylendi. Kız ona şaşkın şaşkın baktı, bir kahkaha attı. Dorian buna karşılık bir şey söylemedi. Sibyl yanına geldi, o ufacık parmaklarıyla saçlarını okşadı. Yere diz çöktü, onun parmaklarını alıp dudaklarına bastırdı. Dorian elini çekti, bir ürperti geçirdi. Sonra ayağa fırladı, kapıya doğru gitti. Evet diye haykırdı, aşkımı öldürdün. Düşlerimi canlandırıyordun sen benim. Şimdi merakımı bile uyandırmıyorsun. Üzerinde hiçbir etki yaratmıyorsun. Seni seviyordum çünkü hayranlık uyandırıyordun. Dehan vardı, kafan vardı. Çünkü büyük ozanların düşlerini gerçekleştiriyordun. Sanatın gölgelerine biçim veriyordun, öz veriyordun. Bütün bunları silkip attın. Yavan saçma bir insan oldun. Ah ne deliymişim de seni sevmişim. Ne deliymişim. Benim için artık hiçbir şey değilsin sen. Bir daha hiç görmeyeceğim seni. Bir daha hiç düşünmeyeceğim seni. Adını bir daha hiç anmayacağım. Eskiden benim için neydin bilmiyorsun. Niçin? Ah düşünmeye bile dayanamıyorum. Seni hiç görmeseydim keşke. Yaşantımın düşlerini mahvettin. Sevmek sanatıma engel oluyor dediğine göre demek ki sevgi nedir pek bilmiyorsun. Sanatın olmadıkça sen bir hiçsin. Ünlü, parlak, görkemli bir insan yapacaktım ben seni. Dünya tapacaktı sana. Benim soyadımı taşıyacaktın. Şimdi nesin sen? Yüzü güzel, 3. sınıf bir oyuncu. Kızın benzi attı, titremeye başladı. Ellerini birbirine kenetledi, boğulur gibi konuştu. Sahiden söylemiyorsun değil mi Dorian? Diye mırıldandı. Oyun yapıyorsun. Dorian acı acı. ''Oyun mu yapıyorum?'' diye karşılık verdi. ''Oyunu sana bırakıyorum ben. Pek güzel oynuyorsun çünkü.'' Kızın dudaklarından boğuk bir inilti koptu. Kendini onun ayakları dibine attı. Basılıp çiğnenmemiş bir çiçek gibi kaldı. Dorian, Dorian bırakma beni diye fısıldadı. İyi oynayamadığıma ben de çok üzüldüm. Hep sen vardın aklımda. Neyse bir daha deneyeceğim. Evet bir daha deneyeceğim. Birdenbire içime doluverdi sana olan sevgim. Beni öpmeseydin, öpüşmeseydik bunun ne olduğunu hiç anlamazdım bence. Öp beni bir daha sevgilim. Kaçma benden, dayanamam. Ah kaçma benden. Kardeşim neyse aldırma. Yapacağından değil ya. Efelik tasladı. Peki ama sen, ah bu gece için bağışlayamaz mısın beni? Çok çalışacağım, ilerlemeye bakacağım. Dünyada her şeyden çok seni sevdiğim için katı yürekli davranmana bana karşı. Ne de olsa topu topu bir kez canını sıktım senin. Yerden göğe kadar da hakkım var. Daha iyi bir sanatkar olarak görünmeliydim. Delilik ettim. Ne yapayım elimde değildi. Ah bırakma beni, bırakma beni. Çılgın bir hıçkırıkla boğulur gibi oldu. Yaralı bir hayvan gibi yerde kıvrıldı kaldı. Dorian Gray o güzel gözleriyle yukarıdan aşağı ona öyle bakıyordu. Kesme dudakları hoş bir küçük görmeyle kıvrılmıştı. Artık sevmediğimiz kimselerin duygulu halleri bize biraz gülünç gelir. Dorian Gray de Sibyl Vane'i şimdi gülünç kaçan acıklı bir durumda görüyordu. Gözyaşları hıçkırıkları canını sıkıyordu. En sonunda o durgun duru sesiyle ben gidiyorum dedi. Seni üzmek istemem ama ne yapayım ki seni bir daha göremem. Düş kırıklığına uğrattın beni. Sibyl sessiz sessiz ağladı. Buna karşılık bir şey söylemedi. Yalnız sürüne sürüne biraz daha yakınına geldi. O ufacık elleri görmeden uzandı onu arar gibi yaptı. Dorian topuklarının üzerinde döndü odadan çıktı. Bir iki dakika sonra tiyatrodan çıkıyordu. Nerelere gitmişti pek bilmiyordu. Loş sokaklarda dolaştığını kapkara gölgeli dar kemerlerin korkunç görünüşlü evlerin önünden geçtiğini hatırlıyordu. Boğuk sesli çatlak kahkahalı kadınlar ardından seslenmişler, sarhoşlar dönüp küfür etmişler, canavar maymunlar gibi söylenmişlerdi. Eşikleri öbeklenmiş pis çocuklar görmüş, karanlık avlulardan haykırışlar, küfürler duymuştu. Gün doğmak üzereyken kendini Covent Garden yakınlarında buldu. Karanlık sıyrıldı, örgün ışıltılarla aydınlandı. Gökyüzü çukurlaştı, çukurlaştı, tam bir inci oldu. Başlarını sallayan zambaklarla dolu koca koca arabalar cilalı boş sokaklardan gümbürdeyerekten ağır ağır geçtiler. Hava çiçeklerin kokusuyla ağırlaşmıştı. Çiçeklerin güzelliği de Dorian'ı acısını dindirecek bir ilaç gibi geliyordu. Arabaların ardından pazar yerine girdi, adamların yüklerini boşaltışlarını seyretti. Ak gömlekli bir arabacı ona biraz kiraz verdi. Dorian sağ ol dedi. Adamın para almayışına şaştı. Acele acele yemeye başladı. Kirazlar o gece toplanmıştı. Ayın soğukluğu içlerine işlemişti. Önünden alacalı lalelerle sarı al güllerle dolu sandıklar taşıyan oğlanlar uzun bir kuyruk halinde sıra olmuş gidiyorlar. Yeşim taşı yeşili sebze yığınlarının arasından başlarını uzatıp yollarını bularak geçiyorlardı. Kurşuni direkleri güneşten ağarmış kemerin altında saçları çiğden ıslanmış bir öbek başı açık kız açık arttırmayla satışın sona ermesini bekliyordu. Daha başkaları da piyazadaki kahvenin içeri dışarı açılır kapıları çevresinde toplanıyordu. Hantal araba beygirleri kaba taşlar üzerinde ayakları kayıp düşüyorlar, çıngıraklarını süslerini sallayaraktan debeleniyorlardı. Sürücülerin kimisi bir çuval yığını üzerine uzanmış uyuyordu. Alaca boyunu pembecik ayaklı güvercinler oradan oraya dolaşıp tohumları kapıyorlardı. Dorian biraz sonra iki tekerlekli bir araba tuttu eve geldi. Bir iki dakika eşikte oyalandı. Sessiz alana pancurları sıkı sıkıya kapalı ablak pencerelere, gözlerini adamın üzerine dikmiş kepenklere baktı. Gökyüzü şimdi salt yakut olmuştu. Evlerin damları da bunun üzerinde gümüş gibi parıldıyordu. Karşıdaki bir bacadan dumandan incecik bir sorguç yükseliyor, sedef rengi havada eflatun bir şerit olup kıvrılıyordu. Girişteki o duvarları meşe tahtası kaplı büyük sofanın tavanına asılı, kim bilir hangi dükkanın gemisinden kalma yaldızı kocaman Venedik fenerinin içinde, üç hava gazı ağzından titrek titrek ışıklar hala yanıyordu. Ak ateşle çevrili alevden birer mavi yapracığı andırıyorlardı. Dorian bunları söndürdü. Şapkasıyla pelerini masanın üzerine fırlatıp attıktan sonra kitaplıktan geçti, yatak odasının kapısına doğru yürüdü. Yer katında sekiz köşe büyük bir odaydı bu. Dorian burasını yeni yeni başlayan şatafat merakıyla daha geçenlerde kendine göre süsletmiş, donatmış, duvarlara yeniden doğuş çağı biçimli acayip halılar astırmıştı. Bunlar Shelby Royal'de kullanılmayan bir tavan arasında bulmuştu. Kapının tokmağını çevirirken gözüne Basil Hallward'ın yaptığı portresi ilişti. Şaşırmış gibi döndü bir daha baktı. Sonra odasına doğru yeniden yoluna koyuldu. Aklı bir şeye takılmış gibi bir hali vardı. Yakasındaki çiçeği çıkardıktan sonra şöyle bir duralar gibi oldu. En sonunda döndü resmi yanına gitti gözden geçirdi. Saman rengi ipek perdelerin arasından güçlükle süzülen loş aydınlıkta resimdeki yüz biraz değişmiş gibi geldi ona. Anlatımı başka türlüydü. Ağız biraz katı yürekli bir hal almış gibiydi. Tuhaf şeydi doğrusu. Döndü pencereye gidip perdeyi açtı. Parlak sabah ışığı odaya boşandı. Acayip gölgeleri loş köşelere sürdü. Gölgeler oralara ürpere ürpere sindiler. Gergelerin portrenin yüzünde gözüne çarpan o tuhaf anlam gene gitmemiş, üstelik daha da güçlenmişti. Alev alev dalgalanan ateşli gün ışığı ağzın çevresindeki katı yüreklilik çizgilerini ona öyle açıkça gösterdi ki korkunç bir şey yaptıktan sonra aynada kendine bakıyormuş gibi oldu. Gözlerini kırpıştırdı. Masanın üzerinden Lord Henry'nin birçok hediyesinden biri olan fil dişinden işleme aşk perisi oymalarıyla çevrili yumurta biçim aynayı aldı. Parlak derinliklerine çabucak bir baktı. Kızıl dudaklarını hiç de öyle çizgi kuşatmış değildi. Ne demekti bu? Gözlerini ovuşturdu, resme daha yaklaştı, bir daha gözden geçirdi. Resmin kendisinde hiçbir değişiklik belirtisi yoktu ama %100 bütün anlamı değişmişti. Ona öyle gelmişti. Korkunç derecede apaçık ortadaydı. Kendini bir koltuğa attı, düşünmeye başladı. Birden resmin bittiği gün Basil Hallward'ın çalışma odasında söyledikleri aklına geldi. Evet, iyice hatırlıyordu. Ben geç kalsam da portre yaşlansa, benim güzelliğim sararıp solmasa da tutkularımın, günahlarımın yükü şu kanava üzerindeki yüze binse, çekilen acıların izleri, düşünce karışıklıkları resme işlense de daha yeni yeni anladığım delikanlılığımı, incecik çiçeği, güzelliği hiç bozulmasa gibi delice bir istek dudaklarından dökülüvermişti. Peki ama bu isteği yerine gelmiş değildi ya, olacak şeyler değildi bunlar, düşünmek bile gülüştü. Öyleyken işte resim karşısındaydı, ağzındaki o katı yüreklilik çizgisiyle. Katı yüreklilik, katı yürekli mi davranmıştı, kabahat kızdaydı, kendisinde değil. Onu düşlerinde büyük bir sanatkar olarak canlandırmış, üstün bir kadın saydığı için ona gönlünü vermişti. Derken kız onu düş kırıklığına uğratmıştı, yalın kat, değersiz biri olduğunu göstermişti. Yine de ayaklarının dibinde yatmış ufak bir çocuk gibi hıçkırışı gözünün önüne gelince Dorian'ın içinde sonsuz bir pişmanlık uyandı. Kızı kılı kıpırdamadan seyrettiğini hatırladı. Niçin böyle yaratılmıştı o? Tanrı ona niye böyle bir ruh vermişti? Hayır, acı çekmesine kendisi de acı çekmişti. Oyunun sürdüğü o 3 saat boyunca yüzyıllara eşit acılar çekmiş, bitmez tükenmez işkenceler içinde yaşamıştı. Onun da yaşayımı kızınkinden aşağı kalmıyordu. Kendisi onu bir ömür boyu yaraladıysa, kız da onu bir an için yaralamıştı. Kaldı ki kadınlar acıyı erkeklerden daha iyi katlanırlardı. Duygularıyla yaşarlardı onlar. Ancak duygularını düşünürlerdi. Bir erkeği kendilerine dost tuttularsa ancak kavga edecekleri birini bulmak içindi. Lord Henry söylemişti bunu. Lord Henry de kadınların ne olduğunu iyi biliyordu. Sibyl Vane'i Dorian niçin kendine dert edinecekti? Artık bir şeysi değildi ki. Evet ama resim. O ne diyecekti bu işe? Dorian'ın gizli ondaydı. Başından geçenleri o anlatıveriyordu. Kendi güzelliğini sevmesini öğretmişti ona. Kendi ruhundan tiksinmesini de mi öğretecekti yoksa? Dorian'a ona bir daha bakabilecek miydi? Yok yok, sinir yorgunluğundan kapıldığı bir düştü. Bu başka bir şey değil. Geçirdiği o korkunç gece ardında bir takım hayaletler bırakmıştı. İnsanları deli eden o ufacık kızıl benek birden onun da beynine düşmüştü. Resmin değiştiği falan yoktu. Delilikti bunu düşünmek. Gene de işte portre o değişen yüzüyle, katı yürekli gülüşüyle gözlerine dikmiş ona bakıyordu. Parlak saçları sabah ışığında parıldıyordu. Mavi gözleri onun gözlerine değdi. Dorian derin bir acıma duydu. Kendine karşı değil, kendisine şu yağlı boya resmine. Şimdiden değişmişti, daha da değişecekti. Altını donuklaşacak, kararacaktı. Al gülleri, ak gülleri solacaktı. Kendisinin işlediği her günaha karşılık resme bir leke düşecek, onun güzelliğini bozacaktı. Hayır, günah işlemeyecekti artık. Resim değişsin değişmesin, onun için vicdanın gözle görülür bir simgesi olacaktı. Şeytanın dürtmelerine karşı direnecekti. Lord Henry ile bir daha görüşmeyecekti. Hiç olmazsa onun gizliden gizliye zehirleyici görüşlerini dinlemeyecekti. Olmayacak şeylere karşı içinde ilk istek Basil Hallward'ın bahçesinde onun anlattıklarını dinlerken uyanmıştı. Gidip Sibyl Vane'i bulacak, kusurlarını bağışlatacak, onunla evlenecek, onu yeniden sevmeye çalışacaktı. Evet, böyle yapmak düşerdi ona. Kız ondan daha çok acı çekmiş olsa gerekti. Zavallıcık. Dorian ona karşı pek bencil, pek katı yürekli davranmıştı. Birlikte mutlu olurlardı. Onunla çok güzel, temiz bir yaşantı geçirebilirdi. Kalktı, gidip portrenin önüne geniş bir pano çekti. Resme gözü değince ürpermişti. Kendi kendine ne korkunç diye mırıldandı. Gitti camlı kapıyı açtı. Dışarı otların üzerine adım atınca derin bir soluk aldı. Serin sabah havası onun bütün o kara düşüncelerini silivermiş gibiydi. Yalnız Sibyl'ı düşünüyordu. İçinde sevgisinin belli belirsiz bir yankısı yeniden uyanmıştı. Üst üste birkaç kez adını andı. Kırağı yağmış bahçede ötüşen kuşlar çiçeklere Sibyl'ı anlatıyorlardı sanki. Bölüm 8. Uyandığında vakit öğleni çoktan geçmişti. Uşağı parmaklarının ucuna basa basa kaç kez içeri süzülmüş, uyandı mı diye bakmaya gelmişti. Genç beyinin bu saatlere dek uyumasına şaşmıştı. En sonunda çıngırak çaldı. Victor eski Severest çinisinden ufak bir tepsinin üzerinde bir fincan çayla bir yığın mektup usulca geldi. Yüksek 3 penceredeki mavi hasarları ışıl ışıl yağan zeytin yeşili atlas perdeleri açtı. Gülümseyerek, "Beyefendi bu sabah çok uyudular," dedi. Dorian Gray uykulu uykulu, "Saat kaç Victor?" diye sordu. "Biri çeyrek geçiyor beyefendi." "Ne geç olmuştu?" Yatağında doğruldu, çayından 1-2 yudum aldıktan sonra mektupları elden geçirdi. Biri Lord Henry'dendi, o sabah elden gelmişti. Bir ara duraladı, sonra bu mektubu bir yana ayırdı. Öbürlerini çabuk çabuk açtı. Zarfların içinden her zamanki gibi gene bir alay kart, yemek çağrısı, özel sergi bileti, yoksullar yararına verilecek konserlerin programları falan çıktı. Kibar tabakadan gençlere bunlardan her sabah yağardı. Bir de hayli yüklü bir fatura vardı. 15. Louis biçimi gümüş bir tuvalet takımı almıştı. Hayli ardından koştuktan sonra. Hesabı koruyucularına göndermeye daha cesaret edememişti. Çünkü pek eski kafalı kimselerdi. Gereksiz şeylerin bizim için tek gerekli şeyler haline geldiği bir çağda yaşadığımızı anlayamıyorlardı. Sonra Jeremy'in caddesindeki tefecilerden de bir alay mektup vardı. Pek incelikle yazılmış olan bu mektuplar Dorian'a belirli bir süreyle en düşük faizle istediği kadar borç para verebileceklerini bildiriyorlardı. 10 dakika kadar sonra kalktı, arkasına ipek işlemeli kaşmir yünlüsünden pek şatafatlı bir hırka alarak mermer döşeli banyoya geçti. O uzun uykudan sonra serin havayla kendine geldi. Başından geçenleri unutuvermiş gibiydi. Bir iki kez belli belirsiz bir duyguya kapıldı. Sanki tuhaf bir acıklı oyunda rol almış gibi geliyordu ona. Yalnız bunda bir rüyanın gerçek dışı havası da yok değildi. Giyinir giyinmez kitaplığa geçti. Açık pencereye yakın ufak bir yuvarlak masada hazırlanmış olan Fransız usulü hafif bir kahvaltıya oturdu. Hava pek güzeldi. Ilık hava baharat kokusuyla doluydu sanki. İçeri bir arı girdi. Dorian'ın yanı başında duran kükürt sarısı güllerle dolu mavi bir kasenin çevresinde vızıldadı. Dorian kendini pek mutlu buluyordu. Birden gözü portrenin önüne çektiği panoya değdi. Yerinde zıpladı. Uşak sofraya bir omlet koyarken beyefendiye soğuk mu geldi diye sordu. Pencereyi kapatayım mı? Dorian başını iki yana salladı. Üşümedim diye mırıldandı. Doğru muydu? Portre sahiden değişmiş miydi? Yoksa daha önceki sevinçli bakış yerine korkunç bir bakış görmüş olması düşünün bir oyunu muydu? Üzerine yağlı boya resim yapılmış bir kanava değişir miydi hiç? Gülünç şeydi doğrusu. Bir gün Basil'e anlatacağı güzel bir olay çıkmıştı. Basil gülecekti. Gene de çok iyi hatırlıyordu. Önce loşlukta sonra parlak sabah aydınlığında o biçimi bozulmuş dudakların çevresinde katı yürekliliği gösteren çizgiler görmüştü. Uşağın odadan çıkmasından korkar gibiydi. Biliyordu ki yalnız kalınca duramayacak, kalkıp resme bakacaktı. Kuşkulandığı şeyin doğrulanmasından korkuyordu. Uşak kahveyle cigaraları getirip de gitmek üzere dönünce Dorian gitme demek için çılgın bir istek duydu. Adam çıkıp da arkasından kapıyı kapatırken kendini tutamadı, seslendi. Uşak durdu, emir bekledi. Dorian bir ara ona öyle baktı, sonra içini çekerek kim gelirse evde yokum Victor dedi. Uşak eğilip selam vererek çıktı. Bunun üzerine Dorian sofradan kalktı, bir cigara yaktı, panonun karşısındaki o bol yastıklı divana kendini attı. Eski bir panoydu bu. İspanyol meşininden yapılmış, resimli yaldızlı, oldukça allı güllü bir 15. Louis biçimi işlenmiş bir pano. Merakla süzdü. Şimdiye dek bir insanın yaşantısındaki gizi saklamak için hiç kullanılmamış mıydı acaba? Resmin önünden çekse ne olurdu sanki? Yo, bıraksa ne çıkardı? Öğrenecekti de ne olacaktı? Ya doğruysa korkunç şeydi. Doğru değilse niye bunu kendine dert edinecekti? Peki ama tesadüfen ya da bir aksilik yüzünden kendisinden başkasının gözleri merak edip bakar da o korkunç değişikliği görürse? Ya Basil Hallward gelir de kendi yaptığı resme bir bakmak isterse ne yapardı? Basil resmi görmek isterdi sağlam. Hayır, şu şeye bir bakmalıydı, hem de hemen. İçinde bulunduğu korkunç kuşku hepsinden daha kötüydü. Kalktı, iki kapıyı da kilitledi. Hiç olmazsa utancının maskesine bakarken kimse görmemeliydi. Sonra panoyu yana çekti. Doğruydu, portre değişmişti. Sonradan sık sık hatırlamış, her seferinde de hayli şaşmıştır. Portreye başlangıçta bilimsel bir inceleme merakıyla bakar gibiydi. Böyle bir değişiklik olması ona inanılmaz bir şey gibi geliyordu. Gel gelelim gerçekti. Kanava üzerinde biçim, renk olan kimyasal atomlarla kendi içindeki ruh arasında gizli bir yakınlık mı vardı? Ruhun düşündüğünü bunlar gerçekleştiriyorlar mıydı acaba? Onun düşlediklerini bunlar gerçek biçine mi sokuveriyorlardı? Ürperdi, korkar gibi oldu. Divana gidip uzandı. Resme içini bürüyen bir ürküntüyle bakıyordu. Yalnız bunun kendisine bir yararı olduğunu da anlıyordu. Sibyl Vane'e karşı ne kadar haksız, katı yürekli davranmış olduğunu artık düşünmeye başlamıştı. İş işten geçmiş değildi, onunla evlenebilirdi gene. O gerçek dışı bencil sevgisi daha yüksek bir etkiye boyun eğer, daha yüce bir tutkuya dönüşürdü. Basil Hallward'ın yaptığı portresi de bütün ömrünce ona kılavuz olur, kimine mübareklik, kimine vicdan, hepimize de tanrı korkusu, neyse, Dorian içinde bu onların yerine geçerdi. Pişmanlığın da uyuşturucu ilaçları vardı, ahlak duygusunu uyutacak ilaçlar. Yalnız işte karşısında günahın gözle görülür bir simgesi duruyordu. İnsanların ruhlarına verdikleri zararı ona her zaman hatırlatacak bir imge vardı karşısında. Saat 3'ü çaldı, 4'ü çaldı, 4.30'u çaldı. Dorian Gray kımıldamadı. Yaşantının kızıl ipliklerini toplayıp bunlarla bir nakış örneği dokumaya çalışıyordu. Dolaştığı tutku dehlizinin kanlı yolları arasından yolunu bulmaya çalışıyordu. Ne yapacağını, ne düşüneceğini bilmiyordu. En sonunda masaya geçti, oturdu. Sevmiş olduğu kıza ateşli bir mektup yazdı. Bağışlaması için yalvardı, kendini delilikle suçladı. Üzüntüsünü anlatan çılgın sözlerle, çektiği acıyı anlatan daha çılgın sözlerle sayfalar sayfalar doldurdu. Kendini azarlamakta da bir zevk vardır. Kendimize kabahat bulurken başka kimsenin bizi suçlamaya hakkı yokmuş gibi gelir. Bizi rahatlatan, günah çıkaran papaz değil, ona içimizi dökmemizdir. Dorian mektubu bitirince kendini bağışlanmış gibi buldu. Derken kapı vuruldu. Dorian dışarıdan Lord Henry'nin sesini işitti. Seni mutlaka görmeliyim oğlum. Çabuk aç kapıyı. Böyle odaya kapanmana dayanamam ben. Dorian önce karşılık vermedi. Yerinden kıpırdamadı. Öbürü boyuna kapıyı vuruyordu. Gittikçe de daha hızlı. Evet, daha iyi ederdi Lord Henry'i içeri alır da tutacağı yeni yaşama biçimini ona anlatırsa. Gerekirse kavga eder, iş oraya varırsa arkadaşlığı da koparırdı. Ayağı fırladı, panoyu resmin önüne çekti, kapıyı açtı. Lord Henry içeri girerken olup bitenlere çok üzüldüm Dorian dedi. Yalnız pek bu kadar da düşünme üstünde delikanlı. Sybil Vane'i mi düşünmeyeyim diyorsun diye sordu. Lord Henry bir koltuğa gömülüp sarı eldivenlerin ellerinden ağır ağır sıyırırken evet ya dedi. Bir bakıma acı bir şey ama kabahat senin değil ki. Anlat bakayım oyun bittikten sonra onu görmeye sahne arkasına mı geçtin? Evet. Anlamıştım. Kavga mı ettin? Katı yürekli davrandım Harry. Çok katı yürekli davrandım. Neyse geçti artık. Olup bitenlerin hiçbirine üzülmüyorum. Kendimi daha iyi tanımama yaradı. Ah Dorian öyle sevindim ki işi böyle görmene. Seni pişmanlıklar içine gömülmüş şu gizemim kıvır kıvır saçlarını yolarken bulacağım diye korkmuştum. Dorian başını iki yana sallayıp gülümseyerek bütün o halleri geçirdim dedi. Artık çok mutluyum. Birincisi vicdan nedir öğrendim. Senin söylediğin gibi değil. İçimizdeki en kutsal şey. Bu dediğime gülme Harry. Hiç olmazsa karşımda gülme. İyi bir insan olmak istiyorum. Kötü ruhlu olduğumu düşünmeye bile dayanamıyorum. Ahlak kuralları için pek şairane bir temel bu Dorian. Bunu bulduğum için kutlarım seni. Yalnız bu işe nasıl başlayacaksın? Sybil Vane'le evlenmekle. Lord Henry ayağa fırlayarak Sybil Vane'le evlenmek mi diye aykırdı. Arkadaşına kendinden geçmiş bir şaşkınlıkla bakıyordu. Peki ama Dorian'cığım. Evet Harry ne söyleyeceksin biliyorum. Evlenme üzerine korkunç şeyler söyleyeceksin vazgeç. Böyle şeyler söyleme bir daha bana. İki gün önce Sybil'la evlenmeyi önerdim. Verdiğim sözü çiğneyemem. Karım olacak o benim. Karın Dorian, benim mektubumu almadın mı? Bu sabah yazdım, adamı mı yolladım? Mektup mu? Ha evet hatırladım, daha okumadım Harry. İçinde hoşuma gitmeyecek bir şey olabilir diye korktum. Sen mektuplarınla yaşayımı parça parça edersin. Demek haberin yok. Neden haberim yok? Lord Henry odanın öbür ucundan geldi. Dorian Gray'in yanına oturdu, ellerini avucuna aldı. Sıkı sıkı tuttu. Dorian dedi, o mektubumda korkma sana haber veriyordum. Sybil Vane ölmüş. Delikanlının dudaklarından acı bir çığlık koptu. Ellerini Lord Henry'nin avucundan çekerek ayağa fırladı. Ölmüş mü? Sybil ölmüş. Yalan. Korkunç bir yalan. Nasıl söyleyebilirsin bunu? Lord Henry ağır ağır konuşarak doğru Dorian dedi. Bu sabahki gazetelerde var. Ben gelinceye dek kimseyi görmeyesin diye yazmıştım ben sana o mektubu. Soruşturma açılacak elbet. Bu işin içine sen karışmamalısın. Paris'te bu gibi şeyler insanı günün adamı yapar ama Londralılar pek ukaladırlar. Burada insan yaşamaya rezaletle başlamamalıdır. Bunu yaşlılık yıllarına saklamalı. Tiyatrodakiler senin adını bilmiyorlar sanırım öyle değil mi? Bilmiyorlarsa iyi. Kızın odasına gittiğini gören oldu mu? Önemli bir nokta bu. Dorian bir ara hiçbir şey söylemedi. Dona kalmıştı. En sonunda boğuk bir sesle kekelemeye başladı. Soruşturma mı açılacak dedi Harry. O da ne demek? Sybil şey mi? Ah Harry buna dayanamam çabuk anlat. Bence kaza falan değil ama Dorian ahaliye böyle diyecekler. Yarıma doğru annesiyle tiyatrodan çıkıyormuş. Yukarıda bir şey unuttum demiş. Beklemişler beklemişler gelmemiş. En sonunda giyinme odasında ölüsünü bulmuşlar yerde. Yanlışlıkla bir şey yutmuş. Tiyatrolarda kullandıkları tehlikeli bir şey varmış ondan işte. Adını bilmiyorum ama içinde siyanür mü varmış üstebeç mi ne? Siyanür olsa gerek çünkü hemen ölmüş. Delikanlı Harry korkunç bir şey bu Harry diye haykırdı. Evet çok acı elbette ama sen kendini bu işe karıştırma sakın. Standartta okudum 17 yaşındaymış. Ben daha genç sanıyordum. Öyle çocuk gibiydi öyle acemice oynuyordu ki. Bu yüzden sinirlerini bozma Dorian. Gel gidip yemek yiyelim sonra da operaya gideriz. Bu gece Patti oynuyor herkes orada. Kız kardeşimin locasına gideriz. Yanında birkaç çık hanım da var. Dorian Gray kendi kendine konuşur gibi demek Sybil Vane'i ben öldürdüm diyordu. O minicik boynunu bıçakla kesmişim gibi ben öldürdüm. Öyleyken gene de güller eskisi gibi güzel. Bahçede kuşlar gene eskisi gibi sevinçle ötüyor. Ben de bu gece seninle yemek yiyeceğim, operaya gideceğim. Sonra da bir yerde çorba içeceğim sanırım. Yaşayayım ne acı. Bunu bir kitapta okusaydım ağlardım sanıyorum Harry. Şimdi gerçekten oldu ya hem de benim başıma geldi. Nedense insanı gözyaşı dökemeyecek kadar şaşırtıyor. İşte ömrümde yazdığım... İlk ateşli aşk mektubu. Ne tuhaf. İlk ateşli aşk mektubumu bir kızın ölüsüne yazmışım. Ölü dediğimiz o apak sessiz insanların duygusu var mıdır acaba? Sybil. Acaba duyabilir, anlayabilir, işitebilir mi? Ah Harry eskiden ne sevmiştim ben onu. Yıllarca önceymiş gibi geliyor şimdi bana. Her şeyim de o benim. Derken o korkunç gece geldi çattı. Dün gece miydi sahi? Çok kötü oynadı. Benim de yüreğim parçalandı. Sonra bana anlattı bunun neden böyle olduğunu. Çok acı bir şeydi. Öyleyken benim kılım bile kıpırdamadı. Onu yavan buldum. Birden bir şey oldu. Beni pek korkuttu. Ne olduğunu söyleyemem sana. Yalnız çok korkunç bir şey. Gidip onu bulacağım dedim kendi kendime. Haksızlık ettiğimi anlamıştım. Şimdi ise ölmüş. Ah Harry ne yapacağım ben şimdi? Nasıl bir tehlike içindeyim bilmiyorsun. Dayanacağım bir şey de yok. O olsaydı dayanık olurdu bana. Kendini öldürmeye hakkı yoktu. Bencil davrandı. Lord Henry tabakasından bir cigar alıp altın kaplama kibrit kutusunu çıkararak "Dorian'cığım," dedi. "Bir kadının bir erkeğe yeni bir biçim vermesinin tek yolu vardır. Onu öylesine sıkar ki adam artık yaşamaktan bezer. Sen bu kızı alsaydın mahvolurdun. Evet, ona karşı çok iyi davranırdın elbette. İnsan zerre kadar değer vermediği kimselere karşı çok iyi davranabilir. Yalnız kendisine karşı ilgisiz olduğunu çok geçmeden anlayacaktı. Bir kadın da kocasının kendisine karşı ilgisiz olduğunu anladı mı ya korkunç rüküşleşir ya da öyle şık şapkalar giyer ki başka kadınların kocalarını paradan çıkarır. Toplum içindeki yaşayışın bakımından yapacağın yanlışlığın hiç lafını etmeyeceğim. Pek yazık olacaktı. Elbette ben bırakmazdım ya, neyse. Kısacası bu iş hiçbir bakımdan sökmeyecekti. Delikanlı odada bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Korkunç da sararmıştı. Bence de sökmeyecekti ama diye mırıldandı. Bunu boynumun borcu sayıyordum. Yapılması gereken şeyi yapmaktan beni bu korkunç facia alıkoyduysa kabahat benim değil. Hatırlarım sen bir gün demiştin ki iyi niyetli kararlarda bir uğursuzluk vardır. Hep iş işten geçtikten sonra verilir. Benimki de öyle oldu işte. İyi niyetli kararlar bilim yasalarına boşu boşuna karışmak demektir. Kökü doğrudan doğruya kendini beğenmişliğe dayanır. Sonucu da tam bir sıfırdır. Bunlar bize ara sıra güçsüz kimseler için oldukça çekici olan bir takım kısır coşkular verir, o kadar. Paramızın bulunmadığı bankalara yazılmış birer çektir bunlar. Dorian Gray gelip arkadaşın yanına oturarak "Harry," diye haykırdı. "Ben neden bu facianın acısını istediğim kadar duyamıyorum? Katı yürekli değilimdir sanırım. Sen ne dersin?" Lord Henry o tatlı baygın gülümseyişiyle "Şu son 15 gün içinde sen öylesi çılgınca şeyler yaptın ki kendine bu adı vermeye hakkın yok," dedi. Delikanlı kaşlarını çattı. "Bu biçim açıklaman hoşuna gitmedi Harry," dedi. "Yalnız sevindim beni katı yürekli saymayışına. Hiç de öyle değilimdir. Yalnız ne yalan söyleyeyim, şu olup bitenler bana gereği gibi dokunmadı. Çok güzel bir oyunun çok güzel bir sonu gibi geliyor bana, o kadar. Bir Greek tragediyasının bütün o korkunç güzelliği var bunda. Benim de rol aldığım bir tragedya ama beni yaralamadı." Lord Henry, "ilginç bir sorun bu," dedi. Delikanlının bilinçsiz bencilliğiyle oynamaktan büyük bir zevk alıyordu. "Çok ilginç bir sorun. Bence en doğru açıklaması şöyle yapılabilir. Çoğunlukla gerçek facialar öyle sanattan uzak bir biçimde olur ki çiğ sertlikleriyle, %100 tutarsızlıklarıyla, pek saçma anlamsızlıklarıyla, baştan aşağı bir düzenden yoksun oluşlarıyla sinirimize dokunurlar. Aşağılık bir şey bizi nasıl etkilerse bunlar da ancak öyle etkilerler. Üzerimizde ancak salt kaba güç izlenimi yaratırlar. Biz de buna karşı baş kaldırırız. Yalnız ara sıra içinde bir takım sanat öğeleri bulunan bir facia karşımıza çıkıverir. Bu güzellik öğeleri gerçekse olay bizim faciadan etkilenme duygumuza seslenir. Birdenbire anlarız ki artık oyunun oyuncuları değiliz, seyircileri olmuşuz. Daha doğrusu her ikisiyiz. Kendimizi seyretmekteyiz. O zaman da sırf seyretme olayı bizi büyüler. Bugünkü olayda gerçekte olan nedir? Biri senin aşkın uğruna kendini öldürdü. İsterdim ki benim de başımdan böyle bir şey geçsin. Ömrümün sonuna dek aşka aşık olurdum. Bana tapanlar, sayıları pek çok değil ama gene de birkaç kişi vardı. Ben onlarla ilgilenmekten ya da onlar benimle ilgilenmekten vazgeçtikten sonra da yaşamakta direndiler. Sapa sağlam, can sıkıcı kimseler oldular. Karşılaşınca hemen anıları deşmeye başlıyorlar. Ne korkunç şey şu kadın belleği. Ne ürkütücü şey. Ne yaman bir kafa durgunluğunu gösteriyor. Yaşamanın rengini emmeli, ayrıntılarını hiç hatırlamamalı. Ayrıntılar hep en tipüften şeylerdir. Dorian içini çekerek "Bahçeye gelincik ekeceğim," dedi. Arkadaşı "Hiç de istemez," diye atıldı. "Yaşayımın ellerinde her zaman gelincik vardır. Evet, ara sıra işler gecikir elbette. Bütün bir mevsim menekşe taktığım olmuştur. Ölmek bilmeyen bir aşktan dolayı yas tutmanın şairane bir belirtisi olarak. Gene de en sonunda öldü. Neden öldü unuttum. Sanırım kızın benim uğruma bütün dünyadan vazgeçmeye kalkmasından. Korkunç bir andro. İnsanın içini bir sonsuzluk ürküntüsü kaplar. İnanır mısın, bundan bir hafta önce Lady Hampshire'ın evinde bir de baktım sofrada bu hanımefendinin yanına düşmüşüm. İlle de yeniden başlayalım diye tutturdu. Geçmişi deşti, oradan geleceği çıkarmaya çalıştı. Ben aşkımı bir nergis yatağına gömmüştüm. Tuttu çıkardı. Bana da sen benim yaşantımı mahvettin, dedi. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. O akşam sofrada yedikçe yedi. Onun için hiçbir kaygı duymadım. Yalnız öyle büyük bir zevksizlik göstermiş oldu ki. Geçmişin güzelliği geçmiş olmasındandır. Gel gelelim, perdenin ne zaman kapandığını kadınlar hiç bilmezler. İlle bir altıncı perde isterler. Oyunun çekiciliği kalmayınca sürdürmeye bakarlar. Onlara kalsa her güldürü acıklı bir oyunla biter. Her acıklı oyunda güldürü olur çıkar. Pek hoş yapmacık yaratıklardır ama sanat anlayışı yoktur onlarda. Sen benden daha talihlisin inan ki Dorian. Sibyl Vane'in senin uğruna yaptığını tanıdığım kadınların hiçbiri benim uğruma yapmazdı. Sıradan kadınlar avunmasını bilirler. Kimisi bunu baygın renkler giyinerek yapar. Yaşına bakmadan morlar giyinen bir kadına sakın güvenme. 35'ini geçmişken pembe kurdeleye düşkün olan bir kadına da öyle. Bunlar o kadının başından bir şeyler geçmiş olduğunu gösterir. Kimisi de birdenbire kocasının iyi yanlarını keşfetmekte büyük bir avuntu bulur. Bunlar evlilik yaşayışlarındaki mutluluğu adamın yüzüne çarparlar. Sanki günahların en çekicisiymiş gibi. Kimisini de din avutur. Dinin bilmezliklerinde oynayışın verdiği zevk gibi bir şey varmış. Bir kadın bana öyle söylediydi. Bunu ben de çok iyi anlarım. Ayrıca insanı en çok kendini beğenmiş yapan da kendisine günah işlediğini söylenmesidir. Vicdan hepimizi bencil kılar. Evet, kadınların çağımızda tuttukları türlü türlü avunma yolu var. Saymakla bitmez. Ya, en önemlisini unuttum. Delikanlı merakla hangisi o ayarı diye sordu. Aa, en açıktan açığa yapılanı. Kendi hayranını kaybedince başkasının hayranını elinden almak. Kibar çevrelerde bir kadını apak bir badanadan geçiriverir bu. Ama sahiden Dorian, Sibyl Vane öbür kadınlardan ne kadar ayrıymış. Onun ölümünde ben çok güzel bir şey görüyorum. Ne mutlu bana ki bu gibi mucizelerin olduğu bir çağda yaşıyorum. Aşk, tutku, sevgi gibi bizim oyalandığımız şeylerin gerçek olduğuna inandırıyor bunlar. Korkunç katı yürekli davrandım ben ona karşı, bunu unutuyorsun. Korkarım ki kadınlar her şeyden çok katı yürekliliğe değer verirler. Açıktan açığa gösterilen katı yürekliliğe. Pek yaman bir ilkel içgüdüleri vardır onların. Biz onlara eşit haklar verdik ama onlar gene de efendi arayan birer köle olarak kaldılar. Erkeğin buyruğu altına girmekten hoşlanıyorlar. Çok yaman davranmışsın bence. Ben seni hiç öylesine gerçekten, öylesine adam akıllı öfkelenmiş görmedim ama kim bilir ne hoş bir hal almıştın, gözümün önüne getirebiliyorum. Sonra ne de olsa geçen gün bana bir şey söyledin. O zaman saçma gibi göründüydü bana ama şimdi anlıyorum ki pek doğruymuş. Her şeyin anahtarı da bunda. Neydi o Harry? Dedin ki Sibyl Vane sana bütün aşk öykülerinin kadın kahramanlarını simgeliyormuş. Bir gece Desdemona oluyormuş, ertesi gece Ophelia. Juliet olarak ölürse Imogen olarak yeniden dünyaya geliyormuş. Delikanlı yüzünü ellerine gömerek bir daha dünyaya geleceği yok artık diye mırıldandı. Evet, bir daha dünyaya geleceği yok. Yalnız James çağı bir facianın acayip gönül karartıcı bir sahnesi gibi, Webster'dan, Ford'dan ya da Cyril Turner'dan güzel bir sahne gibi, o külüstür giyinme odasında tek başına ölüşünü düşün. O kız hiçbir zaman gerçekten yaşamadı. Bunun için de gerçekten ölmüş değil. Hiç olmazsa senin için ancak bir düz, Shakespeare'in oyunları arasında uçuşan varlığıyla bunları daha da güzelleştiren bir hayaletti. Shakespeare'in müziğini daha zengin, daha sevinç dolu bir hale getiren bir sazdı. Gerçekten yaşamaya değer değmez onu mahvetti, o da onu mahvetti. Böylece de Sibyl uçup gitti. İstersen Ophelia'nın yasını tut. Cordelia'yı boğdular diye başına küller serp. Brabantio'nun kızı öldü diye göklere doğru haykır. Yalnız Sibyl Vane için gözyaşı dökme. O bunlardan daha az gerçekti. Bir ara sustular. Odaya akşam karanlığı çöktü. Bahçeden içeri gümüşten ayaklarının ucuna basa basa usulca gölgeler süzüldü. Her şeyin rengi yorgun düşüp soldu. Sonra Dorian başını kaldırıp baktı. Bana kendimi anlattın Harry dedi. Sesinde rahat bir soluk almış gibi bir hal vardı. Bu söylediklerinin hepsini ben de duymuştum ama bundan biraz da korkar gibiydim. Kendi kendime açıklayamıyordum. Ne de iyi tanıyorsun beni. Neyse, olup bitenleri bir daha konuşmayacağız. Güzel bir serüven oldu, o kadar. Bilmem yaşayımın dağarcığında benim için bunun kadar güzel bir serüven daha var mı? Yaşayımın dağarcığında senin için her türlü şey var Dorian. Şu olağanüstü yakışıklılığınla yapamayacağın şey yok senin. Peki ama Harry, diyelim çirkinleştim, yaşlandım, bumburuşuk oldum. Ne olacak o zaman? Lord Henry gitmek üzere kalkarak, ''Aa, o zaman'' dedi, ''o zaman isteklerini elde etmek için savaşmak zorunda kalacaksın Dorian'cığım. Şimdiki halde istediklerin ayağına geliyor. Hayır, yakışıklılığını elde tutmalısın. Öyle bir çağdayız ki insanlar çok oldukları için pek bir şey bilmiyorlar. Çok düşündükleri için de güzel olamıyorlar. Seni feda edemeyiz. Hadi şimdi giyin de arabaya atlayalım, kulübe gidelim. Geç bile kaldık. Operada buluşalım bence Harry. Öyle yorgunum ki hiçbir şey yiyecek halim yok. Kız kardeşimin locası kaç numara?'' 27 sanıyorum, alt katta. Kapıda adı yazılı. Yalnız yemeğe gelmeyişine üzüldüm. Dorian sinirli bir tavırla yemek yiyecek halde değilim dedi. Sağ ol, çok güzel şeyler söyledin bana. Muhakkak ki en iyi arkadaşım sensin. Beni kimse senin kadar anlayamamıştır. Lord Henry onun elini sıkarak arkadaşlığımız daha yeni başlıyor Dorian dedi. Esen kal. 9:30'dan önce gelirsin umarım. Unutma, bu gece Patti oynuyor. O çıkıp arkasından kapıyı kaparken Dorian Gray çıngırağa uzandı. 1-2 dakika sonra da Victor elinde lambalarla geldi, perdeleri örttü. Dorian onun odasından çıkması için sabırsızlanıyordu. Adam her şeyi pek ağır ağır yapıyor gibiydi. Uşak çıkar çıkmaz Dorian panoya doğru koştu, tutup çekti. Hayır, resimde yeni bir değişiklik olmamıştı. Demek ki Sibyl Vane'in öldüğünü ondan önce haber almıştı. Olayları daha olurken öğreniyordu. Ağzın biçimli çizgilerini bozan o hınzırcasına katı yüreklilik belli ki kız daha zehri içer içmez belirmişti. Yoksa sonuçlar onu ilgilendirmiyor muydu? Belki de ancak ruhun içinde olup bitenleri anlıyordu. Dorian merakla düşündü. Bir gün değişikliğin kendi gözleri önünde olacağını umuyordu. Bunu düşünürken ürperdi. Zavallı Sibyl. Ne güzel bir aşk serüveni olmuştu bu ya. Sahnede kaç kez ölümün taklidini yapmıştı. Sonra ölümün kendisi onu el atmış alıp götürmüştü. Bu korkunç son sahneyi nasıl oynamıştı acaba? Ölürken ona lanet okumuş muydu acaba? Hayır, onun aşkı uğruna ölmüştü. Bundan sonra da Dorian için aşk kutsal bir şey olarak kalacaktı. Sibyl canını vererek bütün günahlarını ödemişti. Dorian onun o gece tiyatroda kendisine çektirdiklerini artık hiç düşünmeyecekti. Kızın kendisini de ancak aşkın yüce gerçeğini göstermek için dünya sahnesine çıkmış yaman bir facia simgesi olarak düşünecekti. Yaman bir facia simgesi. Siebel'ın o çocuksu görünüşünü, o düş dolu hoş tavırlarını, sıkılgan, ürkek, sevimli hallerini hatırlayınca gözleri yaşardı. Bu düşleri çabucak gözlerinin önünden sildi, gene resme baktı. Artık kararını vermenin vakti geldiğini anlamıştı. Yoksa kararı çoktan verilmiş miydi? Evet, kararı onun yerine yaşayım vermişti. Yaşayım, bir de kendisinin yaşayım üzerindeki sonsuz merakı. Ölümsüz gençlik, sonsuz tutku, derin gizli zevkler, çılgınca sevinçler, daha çılgınca günahlar. Dorian bunların hepsini elde edecekti. Onun utancının yükünü de portre taşıyacaktı. İşte bu kadar. Kanava üzerindeki o güzel yüzün nasıl bozulacağını düşününce içini bir acı kapladı. Bir gün Narkissos'u, dipnot, efsaneye göre Narkissos güzel bir delikanlıymış. Bir gün gölde kendini görüp hayran kalmış. Bu ikinci varlığını elde edemeyince sararıp solmuş, ölmüş, nergis çiçeği olmuş. Çocukça taklit ederek resimdeki dudakları öpmüş ya da öper gibi yapmıştı. Bu dudaklar şimdi onu hain hain gülümsüyordu. Dorian gene o günlerde her sabah geçip portrenin karşısına oturmuş, güzelliğine hayran kalmıştı. Ona neredeyse tutulacaktı. Kimi vakit ona öyle geliyordu. Şimdi bu güzellik kendisi her hevese kapılışta bozulacak mıydı? Kilitli odada saklanacak, saçlarının ocağının kıvır kıvır dalgalarını daha parlak bir altına çeviren güneşten gizlenecek çirkin, iğrenç bir şey mi olacaktı? Yazık, yazık. Bir ara kendisiyle resim arasındaki korkunç bağıntının sona ermesi için dua etmeyi düşündü. Resim onun bir duası üzerine değişmişti. Belki başka bir duasına karşılık da artık değişmez olurdu. Evet, ama yaşamanın ne olduğunu bilen hangi insan ömür boyunca genç kalmak fırsatını teperdi? Bu fırsat bir düş de olsa ya da korkunç sonuçlara yol açabilecek bile olsa. Ayrıca bu onun elinde miydi ki? Resmin onun yerine geçmesi gerçekten duasından dolayı mı olmuştu? Bunun bilimsel bir nedeni yok muydu acaba? Düşünce canlı bir varlığı etkileyebildiğine göre ölü cansız şeyler de etkileyemez miydi? Dahası da var. Biz düşünmesek, dileğimizi dile getirmesek bile varlığımızın dışındaki şeyler bizim ruh hallerimize, tutkularımıza uyarak harekete geçemezler miydi? Garip bir yakınlığın gizli sevgisinde atom atomu çekemez miydi acaba? Neyse, neden olmuşsa olmuştu, önemi yoktu. Bir daha dua edip de korkunç bir gücü kışkırtmaya kalkmayacaktı. Resim değişecekse değişsindi varsın. İşte o kadar. Bu işi niçin bu kadar kurcalayacaktı sanki? Çünkü karşıdan seyretmek de zevkli bir şey olacaktı. Böylece ruhunu en gizli köşelerine dek izleyebilecekti. Bu portre onun için aynaların en tılsımlısı olacaktı. Kendisine yüzünü gösterdiği gibi ruhunu da gösterecekti. Kış gelip çatınca da kendisi ilk yazın yaza kaymak üzere olduğu noktada gene böyle ayakta kalacaktı. Yüzünden kan çekilip de ardında yorgun gözlü kireçten bir soluk maske bıraktığı zaman kendisi gene delikanlılığının pırıltısını yitirmeyecekti. Güzelliğinin bir tek çiçeği bile solmayacaktı. Yaşayışının hiçbir damarında atışı yavaşlamayacaktı. İlk çağın tanrıları gibi güçlü, çevik, şen kalacaktı. Kanava üzerindeki şu renkli resme ne olursa olsun ne önemi vardı? Kendisi kurtulacaktı ya, işte bu kadar. Panoyu yine resmin önüne eski yerine çekti. Bunu yaparken gülümsüyordu da. Sonra yatak odasına geçti. Uşak çoktan orada kendisini bekliyordu. Bir saat sonra operadaydı. Lord Henry de onun koltuğuna doğru eğilmişti. Bölüm 9. Ertesi sabah Dorian kahvaltıdayken uşak Basil Hallward'ı içeri buyur etti. Ressam durgun bir tavırla, "Seni bulduğuma çok sevindim Dorian," dedi. "Dün gece geldim, operaya gitti," dediler. "Ama olacak şey değildi elbet. Yalnız haber bıraksaydın da nereye gittiğini bilseydim. Korkunç bir gece geçirdim. Bir facia ardından bir faciayı daha sürüklemesin diye korkuyordum. Haberi alır almaz bana telgraf çekebilirdim bence. Kulüpte The Globe'un son baskısı elime geçmişti, orada okudum. Hemen koştum buraya geldim, seni bulamayınca şaşkına döndüm. Bu işe nasıl üzüldüm anlatamam. Ne acı çekiyorsundur biliyorum. Peki ama neredeydin? Kızın annesini görmeye mi gittin? Bir ara ben de oraya geleyim dedim. Gazetede adres vardı. Houston yolunda bir yerdeymiş, değil mi? Yalnız bu acı arasında kimseyi rahatsız etmek istemedim. Elimden bir şey gelmezdi, zavallı kadın. Kim bilir ne haldedir. Tek evladıymış da. Ne diyor? Dorian Gray Venedik camından üzeri altın boncuklu yuvarlak kadehteki açık sarı şaraptan bir yudum alırken, ben ne bileyim Basil'ciyim dedi. Pek canı sıkılmış gibiydi. Operaya gittim ben. Oraya gelseydin. Harry'nin kız kardeşi Lady Gwendolyn'la tanıştım. Onun locasındaydık. Pek hoş kadın. Sonra Patti'de şarkılarını pek şahane söyledi. Korkunç şeylerden söz etme. Bir şey konuşmazsan hiç olmamış demektir. Harry'nin dediği gibi bir şey ancak lafı edilince gerçek olur. Yalnız şunu söyleyeyim ki kadının tek evladı değilmiş. Bir de oğlu varmış. Hoş bir delikanlı sanırım. Sahne yaşayışına atılmamış o. Gemici miymiş ne, öyle bir şey. Şimdi sen anlat bakalım, nasılsın, neler yapıyorsun? Basil Hallward ağır ağır konuşarak, operaya gittin ha? Dedi. Sesinde zorla tutmaya çalıştığı bir acı vardı. Sybil Vane yoksul bir evde ölü yatarken sen operaya gittin, öyle mi? Sevdiğin kız daha mezarının huzuruna kavuşmadan sen başka kadınların güzelliğinden, Patti'nin pek şahane şarkı söylediğinden söz ediyorsun, öyle mi? Kızcağızın o ufacık apak vücudu ne korkunç hallere girecek, hiç düşünmüyor musun yahu? Dorian ayağa fırlayarak, sus Basil diye haykırdı. Böyle şeyler söyleme bana. Olan oldu. Geçmişte kaldı. Düne geçmiş mi diyorsun sen? Aradan az ya da çok zaman geçmesinin ne önemi var? Ancak yalın kat kimselerin bir duygudan kurtulabilmeleri için uzun zaman ister. Kendine sahip olan bir kimse kendine bir eğlence uydurur gibi bir üzüntüyü çabucak sona erdirebilir. Duygularımın kölesi olmak istemiyorum ben. Kendim onlara buyurmak, onları kullanmak, zevkini çıkarmak istiyorum. Ama ne korkunç şey Dorian. Bir şey seni baştan aşağı değiştirmiş. Yaman bir delikanlı vardı. Her gün benim çalışma odama gelir resmini yapmam için karşımda dururdu. Gene onun tıpkısısın ama sen o zamanlar yapmacıksız sevgi nedir bilen bir insandın. Dünyanın en bozulmadan kalmış yaratığıydın. Şimdi ne oldu sana anlamıyorum. İçinde yürek diye acıma diye bir şey yokmuş gibi konuşuyorsun. Harry'nin işi bu anlıyorum. Delikanlı kızarmıştı. Pencereye giderek dışarıya güneş altında ışıl ışıl yanan yeşil bahçeye baktı. Sonra Harry'e çok şey borçluyum ben Basil dedi. Sana borçlu olduğumdan daha çok borçluyum ona. Sen bana ancak bir insan olmayı öğrettin. Cezasını da gördüm Dorian ya da bir gün göreceğim. Dorian arkasına dönerek ne demek istiyorsun anlamıyorum Basil dedi. Ne istiyorsun anlamıyorum. Ne istiyorsun? Ressam üzgün üzgün resmini yaptığım Dorian Gray istiyorum dedi. Dorian ona doğru eğildi, elini omzuna koydu. Geç kaldım Basil. Dün Sybil Vane'in kendini öldürdüğünü işittiğim vakit. Basil Hallward başını kaldırıp ona ürkmüş gibi bakarak kendini mi öldürmüş diye haykırdı. Kaza mı sanıyordun sen yoksa Basil'ciğim? Elbette kendini öldürdü. Basil başını eğip yüzünü ellerine gömdü. Ne korkunç diye mırıldandı. Baştan aşağı bir ürperti geçirdi. Dorian Gray, yo korkunç bir yanı yok dedi. Günümüzün büyük romantik facialarından biri. Genel olarak oyuncular pek basmak alıp bir yaşayış sürerler. Ya iyi koca olurlar ya kocalarına bağlı birer kadın ya da can sıkıcı kimseler. Ne demek istediğimi anlıyorsun. Orta tabakanın namus anlayışı falan. Sybil bunlardan ne kadar ayrıydı? En güzel faciasını yaşadı. O hep bir oyunun kadın kahramanıydı. Son oynadığı gece, senin onu gördüğün gece kötü oynadı. Çünkü aşkın gerçeğini tanımıştı. Bu gerçeğin düş olduğunu anlayınca öldü. Tıpkı Juliet'in ölebileceği gibi. Yeniden sanat dünyasına geçti. Din uğrunda ölenler gibi bir hal vardı onda. Din uğruna ölenlerin boşu boşuna can vermiş olmalarının insana dokunan yanı, güzelliğin ziyan oluşu onun ölümünde de bulunuyor. Yalnız demin de dediğim gibi hiç acı çekmedim sanma. Dün bir ara gelmiş olsaydın belki 5:30'a doğru ya da 6'ya çeyrek kala gözyaşları arasında bulurdun beni. Henry bile buradaydı, haberi de bana o getirmişti. Neler çektiğimi anlamamıştır. Çok acı çektim, sonra geçti. Bir duyguyu bir daha yaşayamam ben. Kimse de yaşayamaz yufka yüreklerin dışında. Sonra çok haksızlık ediyorsun Basil. Sen buraya beni avutmaya geldin, sağ ol. Bakıyorsun ki avunmuşum, küplere biniyorsun. Tam iyiliksever insansın. Henry bir öykü anlattıydı. Onu hatırlattın bana. İnsanların iyiliği için çalışan bir adam bir haksızlığı düzeltmek için mi, haksız bir yasayı değiştirmek için mi ne? Pek iyi bilmiyorum, unuttum. Ömrünün 20 yılını harcamış. En sonunda başarmış ama derin bir düş kırıklığına uğramış. Artık yapacağı bir iş kalmamış çünkü. Can sıkıntısından boğulacak hale gelmiş, insan düşmanı bir olup çıkmış. Sonra şu da var ki Basil'ciğim, sen beni gerçekten avutmak istiyorsan olup bitenleri nasıl unutabileceğimi ya da tam bir sanatkar gözüyle nasıl görebileceğimi öğretsen daha iyi edersin. Guiter değil miydi sanatın avutması üzerine yazılar yazan? Hatırlıyorum. Bir gün senin çalışma odanda meşin ciltli ufak bir kitap geçmişti elime. Karıştırırken bu güzel sözü okumuştum. Bir gün seninle Marlowe'a inmiştik. Sen orada bana bir delikanlıyı anlatmıştın. Vallahi ben de hiç onun gibi değilim. Sarı ardıç rakısı bütün felaketleri unutturur dermiş bu delikanlı. İnsanın dokunabileceği, elleyebileceği güzel şeyleri severim ben. Eski işlemeler, yeşil tunçlar, laka işleri, fil dişi oymalar. Güzel döşenmiş bir oda, şatafat gösteriş. İnsanın bunlardan elde edebileceği çok şey vardır. Hele bunların yarattığı, değilse bile gözler önüne serdiği sanat havası bence daha önemli. Harry'nin dediği gibi, insanın kendi yaşayışının seyircisi olması yaşamanın acılarından kaçmak demektir. Bu konuşmama şaşıyorsun biliyorum. Ne kadar geliştiğimi anlayamadın çünkü. Beni ilk tanıdığında daha okul çocuğuydum. Şimdi koca bir adamım. Yeni tutkularım, yeni düşüncelerim, yeni görüşlerim var. Değiştim ama sen gene benim arkadaşım kalmalısın. Harry'i çok severim elbet. Gene biliyorum ki sen ondan üstünsün. Ondan daha güçlü değilsin. Yaşamaktan çok korkuyorsun ama daha üstünsün. Ne mutlu günler geçirdik birlikte. Bırakma beni Basil, kavga da etme. Ben neysem oyum, işte söyleyeceklerim bu kadar. Bu sözler ressama nedense pek dokunmuştu. Delikanlıyı pek severdi. Kişiliği de onun sanatında büyük bir dönüm noktası olmuştu. Ona daha uzun boylu çıkışmayı düşünemiyordu bile. Ne de olsa ölen kıza karşı gösterdiği bu ilgisizlik belki bir ruh haliydi, geçecekti. Onda iyi yüce o kadar çok şey vardı ki. En sonunda üzgün üzgün gülümseyerek, peki Dorian, bugünden sonra bu korkunç şey üzerine seninle bir daha konuşmayacağım dedi. Umarım ki bu işe senin adını karıştırmazlar. Soruşturma bugün öğleden sonra başlıyormuş. Seni çağırdılar mı? Dorian başını iki yana salladı. Soruşturma sözü üzerine yüzünde canının sıkıldığını gösteren bir anlam belirmişti. Bu gibi şeylerde pek çiğ pek bayağı bir şey vardı. Adımı bilmiyorlar dedi. Peki ama kız biliyordu elbet. Yalnız adımı biliyordu, soyadımı bilmiyordu. Onu da kimseye söylememiştir. %100 biliyorum bunu. Bir kez söylemişti bana kim olduğumu, hepsi merak ediyormuş. O da hepsine adı Güzel Prens diyormuş. İyi ki böyle söylemiş. Sen bana Siebel'in kara kalem bir resmini yapacaksın Basil. Ondan bana bir iki öpüşle birkaç kırık dökük içli sözden başka bir şey daha kalsın istiyorum. Bir şeyler yapmaya çalışırım Dorian. Senin hatırın için. Yalnız sen de gene gelip resmini yapmam için karşımda oturmalısın. Sen olmadan yapamam. Dorian geri geri sıçrayarak... Ben sana resmimi yaptırmam bir daha Basil diye haykırdı. Olmaz. Ressam ona gözlerini dikti. O da nesi oğlum? Demek benim yaptığım resmimi beğenmedin öyle mi? Nerede? Niye önüne panoyu çektin? Bırak da bakayım. Şimdiye dek yaptığım en güzel tablo o benim. Çek şu panoyu Dorian. Eserimi böyle gizlemekle uşağın ayıp etmiş doğrusu. Odada bir değişiklik olduğunu daha içeri girerken sezinlemiştim. Uşağımın kabahati yok bu işte Basil. Benim odama düzen verme işini ona mı bırakıyorum sanıyorsun yoksa? Kimi vakit çiçek koyar o kadar. Hayır bunu ben yaptım. Işık portrenin üzerine çok sert geliyordu da. Çok mu sert geliyordu? Yok canım. Bulunmaz bir yer. Dur bakayım. Basil Hallward odanın köşesine doğru yürüdü. Dorian Gray'in dudaklarından bir çığlık koptu. Fırladı gitti ressamla panonun arasına girdi. Sapsarı kesilmişti. Bakmayacaksın Basil istemiyorum. Basil Hallward kahkahayla gülerek eserime bakmayacakmışım diye haykırdı. Niye bakmayacakmışım? Bakmaya kalkarsan Basil onurum üzerine and ediyorum ömrümün sonuna dek konuşmam seninle. Doğru söylüyorum. Niçin mi söyleyemem. Sen de sormayacaksın. Yalnız unutma şu panoya dokunacak olursan aramızda her şey biter. Basil Hallward yıldırımdan vurulmuşa döndü. Tam bir şaşkınlıkla Dorian Gray'e baka kaldı. Onu hiç böyle görmemişti. Delikanlı öfkeden mosmor kesilmişti. Yumruklarını sıkmıştı. Göz bebekleri de mavi ateşten birer yuvarlak gibiydi. Baştan başa titriyordu. Dorian konuşma. Basil soğuk soğuk peki ama ne var ne oluyor dedi. Sen istemezsen bakmam elbette. Topuklarının üzerinde dönerek pencereye doğru gitti. Yalnız gene de yaptığım resme bakmama engel olunması pek saçma görünüyor bana. Hele sonbahara Paris'te sergiye çıkaracağıma göre ondan önce belki de yeni bir vernik geçmem gerekecek. Onun için nasıl olsa bir gün göreceğim. Niye bir gün görmeyeyim? Dorian Gray sergiye mi çıkaracaksın? Sergiye mi çıkarmak istiyorsun onu diye haykırdı. Üzerine garip bir ürküntü çöker gibiydi. Gizi bütün dünyanın gözleri önüne mi serilecekti? Herkes ağzı açık baka kalacaktı demek. Olacak şey değildi. Bunu hemen önlemek için bir şey yapmalıydı ama ne? Kendi de bilmiyordu. Basil evet dedi. Buna karşı çıkacağını hiç sanmıyorum. Ekim'in ilk haftasında Seyz Caddesi'nde açılacak özel bir sergi için George Pettit benim en güzel resimlerimi toplayıp götürecek. Portre ancak bir ay senden uzak kalacak. Bu kadarcık bir zaman içinde ondan kolayca ayrılabilirsin sanırım. Kaldı ki sen de o sırada kent dışında bulunacaksın. Hem sonra hep böyle panonun arkasında tutuyorsan pek sık sık bakmıyorsun demektir.